Ayrım 13. Sayfa 165. 12. Öğlen olduğunu anladığımızda ticaret merkezinde çalışıyorduk. Yaptığımız işi bırakarak dinlenmek ve bir şeyler yemek için küçük Timotium plajına gittik. Birkaç parça bayat ekmeği ve bir parça peyniri her zaman yaptığımız gibi aramızda paylaştık. Sessiz sakin yemeğimizi yerken Isidorus Agora'dan telaş içinde geldi. "Duydunuz mu?" diye sordu bize yanımıza yaklaşınca. "Neyi duyduk mu?" dedi Ammonius. "Yeni bir vali tayin ettiler." "Öyle mi?" diye cevap verdi Ammonius kayıtsızca. Isidora ilgisizliğimizi aldırmayarak devam etti. "Onu kimin vaftiz ettiğini biliyor musunuz?" "Kimi?" diye sordu Sirus. "Tabii ki yeni valiyi, ahmak," dedi Isidorus onunla ilgilenmediğimize bozularak. "Kim etmiş?" diye böldü Ammonius küçümseyen bir ses tonuyla. "Atticus." "Kim?" diye tekrar sordum isim tanıdık gelmediğinden. "Atticus," dedi Ammonius, "Konstantinopolis piskoposu ve Johannes Chrysostomus hayranı." "Kimin?" diye sordu Sirus hiçbir şey anlamadan. "Johannes Chrysostomus'un," diye tekrarladı Ammonius. "Sevgili merhum Theophilus'un hayatını çekilmez hale getiren kişi." Ammonius'u dinledikten sonra hepimiz sessizliğe gömüldük. Yeni vali kim olursa olsun hayatı hakkında böyle detayları gizlemesi gerekir diye düşündüm. Bu İskenderiye Hristiyanlığına bir hakaretti. "Piskoposumuz bundan hiç hoşlanmayacak," diye ekledi Isidorus sessizliği bozarak. Kesin öyle olacağından kuşku duymaksızın hiçbirimiz bir şey söylemedik ve bu ilk huzursuzluk bir takım çekişmelerden sonra zamanla düşmanlığa dönüşecekti. Bundan iki gün sonra yeni vali ve Siril arasındaki ilk sürtüşmeler başladı. Düzeni korumak için bir cumartesi günü vali yeni yönetmelik hakkında bilgi vermek için tiyatroya gitmiş. Orada bulunan Yahudi cemaati üyeleri ve bazı Hristiyanlar arasında ciddi bir tartışma çıkmış. Yahudiler Hristiyanların arasında olan Siril'in mutemedi hieraksı tartışmayı başlatmakla suçlamışlar. Vali suçlamaya itibar ederek hieraksı tutuklamış. Ertesi gün Ammonius, Sirus, Isidorus ve ben her zaman yaptığımız gibi Sen Alexander'daki komünyona gittik. Ön sıralardaki yerimizi aldık ve töreni yönetenin herhangi bir diyakoz değil de Siril'in kendisi olduğunu görünce hayrete düştük. Siril'in bedeni onurlu olduğu kadar mütevazi duruşuyla hep kutsal bir ışıkla çevriliydi. Keskin hatlı, koyu renk gözlü ve mükemmel şekilde kesilmiş siyah sakallı psikopos hepimize sessizlik içinde baktı ve törene başladı. Siril İncil'i okuduktan sonra kendi vaazını vermeye başladı. "Kardeşlerim," dedi bir adamdan duyulabilecek en tatlı sesle. "Tekdiri hak etmiş arkadaşlıklar sayesinde İskenderiye valiliğinde yerini almış bir adam var. İnançlı bir adam olduğu doğrudur. Ancak görev süresini yalan söylemekten vicdan azabı duymayacak insanları dinleyerek başladı. Orada bulunan herkes neyi ima ettiğini bilmeden ilgiyle dinliyordu. Validen bahsettiği kesindi fakat ne olmuştu? Siril bizi şüphelerimizden kurtarırken sesini sertleştirdi. "Evet, Şabat gününde Tanrı'ya ibadet etmek yerine tiyatroya gidip açgözlüğe yenik düşerek tatlıları yiyenler aracılığıyla şeytan Hristiyan cemaatini rahatsız ediyor." Hepimiz anladık. Yahudilerden ve önceki gün boy gösterip ortaya çıkan ve hepimizin duymuş olduğu olaydan bahsediyordu. "Sevgili kardeşlerim, dün yani cumartesi günü Yahudilerin dua edip dinlenmek yerine tiyatroya giderek sevgili Hieraks'a ağır suçlamalarda bulunduklarını ve valinin ise iman sahibi birinin sözlerini duymazdan gelip Tanrı'nın oğlunu tanıyamayanların yargısına dayanarak onu tutukladığını hepiniz duymuşsunuzdur." Hepimiz kızmıştık. Aptallığı yüzünden ve piskoposun mutemedi yerine Yahudilere inanmayı tercih ettiği için valiye kızmıştık. Fakat özellikle Yahudilere öfkelenmiştik. Siril her zaman yaptığı gibi kusursuz bir hitabet ve ses tonundaki itinalı geçişlerle yine istediğini elde ediyordu. "Tanrı onları cezalandıracak. Bundan emin olun kardeşlerim. Çünkü Tanrı adildir ve adalet için Yahudilerin cezalandırılmaları gerekmektedir." Bir an duraksadı. Önceki tatlı ve yumuşak ses tonuna tekrar dönerek şu sözlerle konuşmasını bitirdi. "Amin. Tanrı sizinle olsun kardeşlerim." Sonra Siril, sanki orada bulunan herkesin kalbini zehirlememiş gibi yavaş adımlarla ve sakin bir yüz ifadesiyle gitti. Sanki yeni bir düşmanımız olduğunu belirtmemiş gibi, sanki bir sonraki hedefi belirlememiş gibi. Siril işte böyleydi. Sert bir yüzü ve tükürdüğü zehri bal gibi gösteren tatlı bir sesi vardı. Söylediklerinden sonra piskopos, Ammonius ve onu takip eden herkesin Yahudileri cezalandırmak için bir plan yapacağından emindi. "O zamanlar kullanıldığımızı yeni yeni anlıyorum. cahilliğimiz ve ahmaklığımız yüzünden söylediği her kelimeyi yutuyor ve bu düşünceler adına kendi halkımıza saldırmayı meşrulaştırdığımıza inanıyorduk. O pazar kiliseden çıktık ve gece olduğunda dışarıda yaktığımız ateşin etrafına toplanarak bir plan yapmaya başladık. Aziz babamızın ne kadar üzgün olduğunu gördünüz mü? Diye sordu Ammonius. Evet, dedim. Diğer arkadaşlarımız da sessizlik içinde onaylarken Isidorus hemen girişti. Bir şeyler yapmamız lazım, dedi. Yaptıkları yanlarına kalmamalı. Bakışlarımı alevlerden kaldırıp lektörümüze yönelttim. Barışın sağlanması hakkında konuşmasını umut ederken Ammonius şöyle dedi. Piskoposun söylediklerini duydunuz. Adalet adına Yahudiler cezalandırılmalı. Dikkatimi tekrar önümde çıtırdayan ateşe verdim. Alevler tahta parçalarına sarılarak dans ederken onları yutuyor ve sarıyordu. Temsil ettikleri cehennem anlamsız bir nefret tarafından kalbimize işleyen cehennemden başkası değildi. Peki ne yapacağız diye sordum masumca. Güzel soru kardeşim dedi Ammonius. Kollarımızı bağlayarak bekleyip tüm işi Tanrı'ya bırakmamız gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa ona hizmet etmek için mi buradayız? Tanrı'ya hizmet etmek için buradayız dedi Isidorus bağırarak cevabın barizliğinden rahatsızlık duyarcasına. O zaman ona hizmet edeceğiz dedi Ammonius. Onlara bu gece saldıralım dedi heyecanlı Isidorus. Gafil avlamış oluruz. Sirius ve ben Ammonius'a bakarak bir karar vermesini bekliyorduk. Ammonius da bir müddet düşündükten sonra gökyüzüne baktı. Tanrı'dan ilham almış gibi başını öne eğdi. Hayır dedi. Verdiği cevaba şaşakalmıştık ve Ammonius da yüzümüzdeki ifadeyi görünce gülümseyerek açıkladı. Piskoposun dediklerini duymadınız mı? Cumartesi günlerini dua etmeye adamak yerine tiyatroya gidip tıka basa yemek yemiyorlar mı? Onlara çifte ders vereceğiz. Saldırının önümüzdeki hafta tiyatroda gerçekleşeceğini hemen anladık. Ertesi gün hangi kapılardan içeri gireceğimize karar vermek ve saldırımızı ayrıntılı bir şekilde planlamak için tiyatroya gittik. Son zamanlarda kalabalığın başına gelebilecek herhangi bir olayı önlemek için güvenlik artırılmıştı. Askerler tiyatroda ve hipodromda seyircilerin sık sık çıkardıkları ayaklanmalara alışmışlardı ve bu sebeple ilk kez lehimize olacak yeni kurallar getirilmişti. Önümüzdeki cumartesi günü temsilin sadece Yahudiler için sergileneceğini biliyorduk. Düzenden sorumlu kişiler bu sayede yüzleşmeleri önlemeyi umuyorlardı. Bütün hafta boyunca sakince kendimizi bakım evleri ve hastanelerdeki işlere verdik. Cumartesi günü sabah duasından sonra hepimiz taş toplamak için denize yakın kayalık bir alana gittik. Yapacağımız eylemden dolayı mutlu ve gururluyduk. Güneşin ışıklar saçarak doğmasını da Tanrı'nın bunu tasvip ettiğine yormuştuk. Bugünkü yaşımın araya koyduğu mesafeyle geçmişe baktığımda sükunet içinde uyuduğumuzu ve vicdan azabı duymadan bu eylemleri planladığımızı görmek beni dehşete düşürüyor. İtiraf etmek istemesem de bunu biliyordum. Çünkü kalbimin derinliklerinden bir ses bana yaptığımın yanlış olduğunu söylüyordu. Vicdanın sesini bastırmak, özellikle etrafındaki herkes de bunu yapıyorsa ne kadar kolay. Nasıl bir küstahlıkla insan kalbini susturarak herkes aynı şekilde davranıyor diye bunu mazur görüp saklanır. Etrafındakilerin tepkisinden korktuğu için sesini çıkarmamak, dolayısıyla kaç tane suç işlenmiştir? Kalbin söylediklerini dinleyip peşinden gitmek için cesur olmak gerekir. Fakat ben o yıllarda masumları korkutup yıldıran, sefilliğini bastırarak kendini cesur sanan korkaklardandım. Böylece korkaklar olarak kendimizi cesaretlendirip amacın doğruluğunu su götürmezliğinde yanılarak ve sayısız haklı sebeple aydınlatılmaktan körleşerek onlarca masum Yahudinin yaklaşan tehlikeden habersiz bir şekilde Şabat'ın tadını çıkarmak için gittiği tiyatroya doğru yola koyulduk. Tiyatrodan gelen neşeli müzik sesi etraftaki sokaklarda dans ediyordu. İç kapının parmaklıklarının arasından bakmak için gizlice yaklaştık. Çok güzel bir pandomim gösterisi vardı ve gülümseyerek alkışlayan Yahudi seyircileri müziğin ritmi rahatlatmıştı. Kimsenin bir şeyden haberi olmadığını ve saldırımızın başarılı olacağını anlayınca hoşnutluk içinde birbirimize baktık. Ammonius'un işaretiyle üst galeriye çıkan arka kapıyı bulana kadar binanın etrafını dolandık. Düzeni korumakla görevli askerlerin kapıda olmaları gerekirken yeni yönetmenin gerektirdiği şekilde çatışma çıkmayacağından emin oldukları için o gün gelmemişlerdi. Eğilip kimsenin bizi görmemesine dikkat ederek merdivenlerden çıktık. Tribünlerin her tarafına yayılacak şekilde dağıldık ve sürprizi mahvetmemek için yere çömelmiş vaziyette kaldık. Hepimiz yerleştikten sonra lektörümüzün işaretini bekledik. Seyircilerin en gevşek ve neşeli anında Ammonius kalkıp bağırdı. ''Lanet olası Yahudiler!'' Attığı ilk taş dona kalmış seyircilerin üstünden uçarak aralarından birinin alnının tam ortasına çarptı. Hala tepki vermemişlerdi ve biz de ayağa kalkarak cephaneliğimizi seyircilerin kafalarını hedef alarak fırlatmaya başladık. "Günahkarlar, ahlaksız Yahudiler, günahkarlar!" diye bağırıyorduk. Saldırıdan şaşkına dönen insanların paniğe kapılması kargaşaya dönüştü. Dehşet içinde taş yağmurundan korunmak için oturdukları yerden kaçmaya çalışan onlarca insan birbirlerinin üstüne düşüyordu. Korkuyla tiyatronun dışına çıkmaya çalışanlar ana kapının kapalı olduğu gerçeğiyle karşılaşıyordu. Diğer kapılara ulaşabilmek için geri dönmek zorunda kalıp menzil alanımıza giren çaresizlik içindeki insanlara hiç acımadan saldırmaya devam ediyorduk. "Cehennemde yanacaksınız!" diye bağırdı yüzü kanlar içinde kalan öfkeli bir Yahudi. Fakat söylediği bizi güldürdü. Çünkü görevimizin meyvesi olan eylemlerimiz Tanrı'nın arzusu olduğundan cehennemde yanmayacaktık. Tiyatro boşalana kadar taş atmaya devam ettik. Taşlarımız bitip ortalıkta tek bir Yahudi kalmayınca Ammonius bağırarak çekilme emri verdi. Askerler gelmek üzere olduğundan hepimiz arkasından koşmaya başlayarak hızla merdivenlerden indik. Planladığımız gibi halkın arasına karışmak için Agora'da çabucak dağıldık. İnsanlardan sakınarak tezgahları koşarak geçtim ve tiyatrodan yeteri kadar uzaklaşınca nefes almak için durdum. Etrafıma bakınınca kimsenin beni takip etmediğini ve olanlardan henüz kimsenin haberdar olmadığını görerek rahatlayıp Eonostos körfezine doğru gittim. Ammonius'un talimatı gayet açıktı. Akşam karanlığına kadar müzede bulunmayacaktık ve günün kalanını birbirimizden ayrı geçirmemiz daha güvenli olacaktı. Körfeze ulaştım ve bir kayanın üstüne oturdum. Etrafta hiç kimse yoktu ve duyulan tek ses dalgaların yavaş ritmiydi. Yumuşak meltem deniz kokusunu bana taşıyordu. Okyanusun sükunetini izlerken bir anda içime bir huzursuzluk çöktü. Fiziksel bir rahatsızlık değildi, kalbimde hissettiğim tedirginlikti. Gerçekleştirdiğimiz saldırının görüntüleri aklıma geldi ve kalbimdeki huzursuzluğun nedenini anladım. Yapmış olduğum şey içime sinmiyordu ve garip olan bunu o an fark etmemdi. Bu hissi yok saymak istiyordum ve neredeyse başarmıştım. Hislerimi onca sene bastırmam ve yok saymam meyve vermeye başlamıştı. O zamanlar toplu yabancılaşmanın panzehrinin yalnızlık olduğunu bilmiyordum. Yalnızlıkta katiyetler o kadar kesin değildir. Kaba dayalı kırganlığa döner ve hisler binlerce mantıksal açıklamaya üstün gelir. Bununla birlikte yalnızlık gerçeği kişi düşünmeyi reddederse bulanıklaşır. Ve ben kendimi sorgulamaya hiç hazır değildim. Ne de olsa sorgulamamak için eğitilmiştim. Muhakeme yetimden vazgeçmiştim. Duyduklarımı yorumlamayı reddetmiştim. Kendi gerçeğimi terk etmiştim. Gerçeğim zaten ızdıraplıydı. Öyleyse neden onu dinlemeli? Gerçeği neden sorgulamalı? Eğer bugün o Davus'la konuşabilseydim, ona binlerce neden gösterirdim ve ona ne kadar insan varsa o kadar gerçek olduğunu, gerçeği anlayabilmek için çok küçük olduğumuzu anlatırdım. Gerçeğin bizim kısıtlı bakış açımızla sadece ufak bir parçasını anlayabileceğimiz kadar büyük olduğunu, artık yarı gerçeğin bir yalan olduğunun bilindiğini ve kimsenin, hiç kimsenin gerçeği bilmediğini söylerdim. Fakat bugün ne eskiden olduğum kişiyle konuşabiliyorum ne de geçmişimi değiştirebiliyorum. O an, o yalnızlığın içinde kuşkunun bir parçasını hissettim ve öyle bir panik oldum ki onu hemen bastırıp önüme çıkacak herhangi bir şeyle düşüncelerimi dağıtmak için müzenin yolunu tuttum. Müzeye ulaştığımda arkadaşlarım bir ateşin yanında gülüyor ve şakalaşıyordu. "Davus, kardeşim, bizimle otursana." Hemen oturdum ve yanlarında ateşin ısısıyla huzursuzluğum yok oldu. "Haber var mı?" diye sordum. "Kimden? Yahudilerden mi? Dışarı çıkmaya cesaret edemeden evlerinde oturuyorlardır," dedi Isidorus. Hepimiz gülmekten kırıldık ve gece geç vakte kadar düşmanlarımızla dalga geçmeye devam ettik. Sonra yorularak hepimiz teker teker uykuya daldık. Horozun ötmesiyle Siril'in habercisi olan bir diyakoz geldi. Piskopos acilen Sezaryum'a gelmemizi istiyordu. Şaşkınlık içinde hemen yola çıktık. Bazı arkadaşlarımla birlikte önceki gün yaptıklarımızdan dolayı bizi azarlayacağından korkuyorduk ve yürürken bunu Ammonius'la paylaştık. "Yaptıklarınızdan şüphe mi duyuyorsunuz?" dedi durup ciddi bir ifadeyle. "Doğru olanı yapmadığımızı mı düşünüyorsunuz?" Hepimiz sessizlik içinde ne cevap vereceğimizi bilemeden birbirimize bakıyorduk. "Peki öyleyse Piskopos bizi neden çağırdı?" diye sordu Sirius. Ammonius her zaman yaptığı gibi Tanrı'dan sabır dilemek için gökyüzüne baktı. "Ey kıt imanlı adam," dedi. "Aziz babamızın bizi görmek istemesinin bir nedeni vardır ama size söylüyorum biz Tanrı'nın arzusunu gerçekleştirdik." Tedirginliğimizden kurtulmak isteyerek ve söylediklerini sorgulamaya meydan okuyarak birbirimize baktık. Ondan şüphe ettiğimizden dolayı pişmanlık duyduğumuzun göstergesi olarak başımızı öne eğip tatmin olmuş bir halde yola devam ettik. Sezaryuma ulaştığımızda Cyril'in yanına götürüldük ve bizi görünce yüzünde beliren hafif tebessüm sırtımızdan büyük bir yükü kaldırdı. "Sevgili lektörüm," diye karşıladı o sırada yüzüğünü öpmekte olan Ammonius'a. Biz de aynısını yaptık ve bize başını hafifçe kaldırarak karşılık verdi. "Yahudilerin şikayetleri nedeniyle vali tarafından çağrıldım," dedi. "Aziz babamız ben," diye açıklamaya başladı Ammonius. "Hiçbir şey söyleme Ammonius," diye lafını böldü Cyril yumuşak bir şekilde. "Sadece valiye kadar eşlik etmenizi istiyorum. Bana ve presbiteryenlere sizin varlığınız daha rahat hissettirecektir. Burada biraz bekleyin." Ammonius haklıydı. Piskopos bize kızmamıştı. Neler olduğunu da öğrenmek istemiyordu. Beni şaşırtan şey, valinin karşısına çıkacaksa gerçeği bilmesi gerektiğiydi. Cyril biliyor fakat bilmezden geliyordu. Eğer yaptıklarımızı onunla paylaşmazsak, Cyril valinin karşısına olanları bilmeden çıkacak ve bir şey açıklamayacaktı. Ve eğer şehrin en üst dini yetkilisi hiçbir şey söylemezse biz de aynı yoldan gidecektik. Cyril bir süre sonra 4 yardımcısıyla birlikte belirdi. İkiye bölünerek altımız yol açmak için önüne, diğer altımız ise güvenliği sağlamak için arkasına geçtik. Böylece yola çıktık ve kısa sürede valiliğe ulaştık. Girişteki güvenlik görevlileri bizi durdurarak Cyril'e onunla birlikte sadece 2 parabolani'nin girebileceğini söylediler. Ayrıca bizi Bull, şehrin gündelik işlerini yönetmekle yükümlü vatandaşlar konseyi salonuna giremeyeceğimiz hakkında uyardılar. Cyril tabii ki Ammonius'u çağırdı. O da benim gelmemi uygun buldu. Beni seçtiği için gururlanarak onunla birlikte içeriye girdim. Cyril ve yanındaki yüksek rütbeli din adamları biz kapıda beklerken şehrin üst düzey hahamlarının bulunduğu odaya girdiler. Oradan şehir konseyi üyelerinin toplanıp yönetimle ilgili konuları tartıştıkları görkemli yuvarlak salonu görebiliyordum. Tribünlerde sandalyeler hazır şekilde duruyordu ve bunlar 2 adet yarım daire oluşturuyorlardı. Ortasında çok güzel geometrik şekiller oluşturan rengarenk mermerden yapılmış harikulade bir zemin vardı. Dairenin girişe bakan ucunda valinin yanlarında mermerden 2 tane öfkeli aslan heykeli bulunan heybetli tahtı bulunuyordu. Üstünde oraya oturan kişiye şehirde kendi otoritesini bahşeden İmparatorumuz 2. Theodosius'un ismi yazılıydı. Yeni valinin kim olduğunu kendi gözlerimle gördüğümde hayrete düştüm. O tahtta oturan kişi Orestes'ti. Görevine uygun düşecek şekilde giyinmişti. Göğüs zırhı ve sırtında kırmızı ve altın renginde zengince işlenmiş kısa bir pelerini vardı. Demek Atikus tarafından vaftiz edilen yeni vali oymuş diye düşündüm. Hristiyan olmuş, İskenderiye ve imparatorluğun elitleriyle olan bağlantısı hırsıyla birleşince vali olmuş. Görüldüğü üzere Orestes'in hırsı onu yükseklere çıkarmıştı ve Mısır'ın 5 eyaletinde Augustus dönemindeki valilerden daha fazla idari gücü olan başka kimse yoktu. Emirlerine doğrudan bağlı olan kişilerin sorumlulukları, denetim, hasat, Konstantinopolis'e gidecek ububatın ulaşım ve sevki, vergi hesabı ve tahsilatı, sivil yükümlülüklerin uygulanması ya da temdidi, malları haciz konulması, liman tüzükleri. Valinin senatörlük rütbesi bulunduğundan İskenderiye ve Mısır'ın tüm bürokratik gücü ona bağlıydı. Hipatya'nın en kibirli öğrencisi, küstahlığından ve sürekli fikir beyan etme eğiliminden sıyrılmıştı ve şimdi oraya oturmuş sessizce hahamların yakınmalarını dinliyordu. Yüz ifadesi onu tanıdığım zamankinden daha ciddiydi ve geçen yıllar ona sükunet getirmişti ya da en azından öyle görünüyordu. Yahudi patriğinin sesi beni düşüncelerim içinden çekip çıkardı. Bunu yapmaya ne hakları var, ne yetkileri var? Bir avuç serseriden başka bir şey değiller. Yük hayvanları. Joran, sevgili dostum, sakinleş lütfen, diye konuşmasını böldü yavaş bir sesle. Bırakalım Piskopos Cyril savunmasını yapsın. Cyril bir adım öne attı ve her zamanki gibi kelimelerin tonunu zarif bir tatlığa dönüştürerek konuştu. Sayın Vali, biraz önce yük hayvanı denilen kutsal parabolaniler gerçekten de yük taşıyorlar. Felçlileri, sakatları, hastaları, cüzdanlıları, ölüleri. Bunları daha önce binlerce kez duyduk. Peki ne zamandan beri yapılan iyilikler, kötülükleri mazur gösteriyor? Ceplerini taşlarla dolduruyorlar Sayın Vali. Yanlarında taş taşıyorlar, diye araya girdi haham. Bağnazlarınızdan korunmak için taşıyorlar. Onlar silah taşıyorlar, diye cevap verdi Cyril. Tiyatroyu basıyorlar ve kendimizi savunmak adına Şabat olduğundan hiçbir şey yapamayacağımızı bilerek bize saldırıyorlar diye bağırdı Joran yüz öfkeden kızararak. Ammonius ve ben dışarıdan onları dinlerken hahamın kızgınlığı dolayısıyla gülümseyerek birbirimize bakıyorduk. Cyril'in sakin ve tatlı sesi yeniden dikkatimizi çekti. Şabat'ta lüks ve uçarılık gösterisi yapmak, dolanıp tiyatrodaki tatlardan tıka basa yemek yerine sinagoglarınızda Tanrı'yı onurlandırmanız gerekir. Bu yüzden size taş attılar. Bir hahamla böyle konuşmaya nasıl cüret edersin diye sordu. Öfkeyle Joran'a eşlik eden adamlardan birisi. Dayın Theodophilus bir hahamla asla böyle konuşmazdı. Dayım bizi pagan illetinden kurtardı ve ben de Tanrı yardımcım olsun bu şehri temizleme görevine devam edeceğim. Bu her kim olursa olsun. Sayın Vali duydunuz mu? Şimdi bizi tehdit ediyor. Bu kadar da fazla diye bağırdı Jordan bir yandan tününü yırtmaya çalışarak. Dostlarım diye araya girdi Orestes. Bizi birleştiren şeyler bizi ayıranlardan daha fazladır. Kardeşiz biz. Hepimiz kardeşiz. Joran kıyafetlerini yırtmaya çalışmaya devam etse de artık o yaşta fazla gücü kalmadığından başaramadı. Ammonius ve ben ciddiyetimizi koruyarak bu eğlenceli sahneyi gizlice kapının arkasından izliyorduk. Başka bir haham tünini yırtmasına yardım etti ve sonra Joran öfkeyle bağırdı. Yahudiler olmadan Hristiyanlar olur muydu? İsa Yahudi'ydi. İsa Yahudi'ydi dedi diğer Yahudiler hep bir ağızdan bir yandan salonu kızgınlıkla terk ederek. Orestes Yahudilerin gidişini sessizlik içinde izledi. Yüzündeki ifadeden kayıtsız mı kaldığına yoksa tasvip mi ettiğine karar veremedim. Başını yavaşça Cyril'e ve Cyril de ona doğru çevirdi ve sonra arkasını dönerek yardımcılarıyla birlikte salondan ayrıldı. Sezaryum'a kadar Ammonius, Parabolen'le ve ben Cyril'e eşlik ettik. Yahudilerle girdiği diyalektik savaşı kazanan psikoposumuzla gurur duyarak görevimizin başına döndük. 20 sene içinde hafızam Hipatya'nın öğrencisini silmiş olduğundan onu görmek beni şaşırtmıştı. Onu en son Hipatya'yı çekip müzeden kaçarken görmüş olduğum aklıma geldi ve bu da o günlerin anılarını canlandırdı. Hipatya'ya talip olmasından dolayı ondan nasıl da nefret etmiştim. Beni ne kadar kıskandırmıştı. Ancak Orestes de benim gibi isteğine kavuşamamış. Hipatya ikimizi de reddetmişti.